Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Azar 1400, Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi Takvimle 13 Ekim 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve Metaverse projesi üzerine hazırladığımız programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Düşmanın yalan ve tahrifatla zalim ile mazlumun yerini değiştirdiğini söyledi. Bağkır Eken'i bazı aktörler ve gayrimeşru kimliklerin yıkıcı eylemler peşinde olduğunu söyledi. Nükleer anlaşma üyeleri ve Amerika İran olmaksızın oturum düzenlediler. Tüm General Musevi Siyonist rejim İsrail'in saçmalığı korkudandır dedi. Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı savaş uçaklarının ilk teslimatı çarşamba günü. Putin, Rusya'nın yeni silah gelişiminde dünya lideri olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, dün Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın mübarek veladeti ve Hemşireler Günü dolayısıyla hemşireler ve sağlık savunucusu şehit ailelerinden oluşan bir grup ile yaptığı görüşmede, gerçekleri anlatmazsanız düşman yalan ve tahrifat ile zalim ve mazlumun yerini değiştirir ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni, Hazreti Zeynep-i Kübra'nın tavır ve sözlerinin kadın cinsinin ruhsal, manevi ve akli büyüklük ve gücünü gösterdiğini belirtti. Hazreti Zeynep'in kutlu doğum gününü ve hemşireler gününü hemşireler ve sağlık çalışanlarına kutlayan İslam İnkılabı rehberi, Kerbela'nın büyük kadını tüm insanlık ve tarihe, kadının totaliter batılıların kadını aşağılama gibi geçmişte ve şimdiki zamanda kıt akıllıların tüm çabalarına rağmen sabır ve tahammülden büyük bir okyanus ve akıl ve tedbirden yüksek bir zirve olabileceğini kanıtladığını vurguladı. Ayetullah Hameneyi, İran halkının çektiği acılar ile ülkeye uygulanan tıbbi ilaçlar yaptırımın konusunda istikbar güçlerin mutlu olduğunu ifade ederek, bu gerçekler göz önüne alındığında büyük bir özveriyle çalışan hemşireler, hastalar ile yakınlarını mutlu ederken aslında istikbar güçleriyle mücadele etmektedir. Bunlar hemşirelerin yaptığı işin çok kıymetli olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı rehberi ayrıca Sağlık Bakanı, sağlık çalışanları ve hemşirelerin koronavirüs salgını ile mücadeledeki rolünü takdir etti. Son 42 yılda yaşanan olaylar, toplumun gerçekleri, İslam devriminin tarihi, kutsal savunma ve çeşitli olayların olduğu gibi kamuoyuna aktarılması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, eğer gerçekler anlatılmazsa olaylar düşman medyası tarafından çarpıtılarak yayınlanır ve onlar yalan haberlerle zalim ve mazlumun yerini değiştirip sürekli düşmanca eylemlerini haklı çıkarmaya çalışır diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey müzakerecisi Viyana'daki müzakere sürecinin ilerleme aşamasında olduğunu belirterek bazı aktörlerin ve gayrimeşru kimliklerin müzakere sürecini olumsuz yönde etkilemek için yıkıcı girişimler aradığını söyledi. İran'ın üst düzey müzakerecisi Ali Bagri Keni 4+1 grubuyla yapılan görüşmeler ve de 3 ülkenin dışişleri bakanlarıyla özellikle İngiltere Dışişleri Bakanı'nın İran'ın ciddi teklifler ve kararlılıktan müzakere masasına dönmesi için son bir fırsatı var şeklindeki açıklamasına temasta şöyle dedi. Yaşamları sadece gerilim ve yıkıcı eylemler yaratmakta olan bazı aktörler ve gayrimeşru kimlikler hem müzakere odasının dışındaki alanda hem ortamı hem de müzakere sürecini olumsuz etkileyen yıkıcı eylemlerde bulunmak için ciddi çabalar sarf ediyorlar. Bazı aktörler müzakere sahnesinde müzakere alanını yapıcı olmayan ve yıkıcı hale getirmeye çalışıyor. Bagri Keni ayrıca şöyle dedi, buna göre müzakere sahnesindeki bazı aktörler tarafından duyulan birçok ifade çelişkili davranışlarına işaret etmekte ve bu çelişkili davranışını kendi kamuoyuna haklı göstermek zorunda kalırken bir yandan da nükleer anlaşmayı canlandırmaya çalıştıklarını ve bunun peşinde olduklarını iddia etmektedirler. Nükleer anlaşmaya dahil olan tüm tarafların taahhütlerine geri dönmeleri şarttır. Bagri Keni ayrıca isim vermeden Amerika'yı kastetti ve Amerika'nın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi anlaşmanın sağlanmaması için yıkıcı girişimlerde bulunduğunu söyledi.
İran'ın baş müzakerecisi Ali Bagri Keni pazar gecesi yoğun diplomatik istişarelerin bir parçası olarak Viyana'da Çin ve Rus müzakere heyetlerinin başkanlarıyla bir araya geldi. İran'a göre üçlü toplantı Avusturya'nın başkentinde yaptırımların kaldırılmasını amaçlayan bir müzakere sürecine ilişkin umut verici haberlerin ortasında gerçekleşti. Bagri Keni birkaç saat önce uzmanlar ve üst düzey müzakere yetkilileri düzeyinde son günlerde gerçekleştirilen toplantılar sonucunda müzakere edilebilir konuların içeriği ve kapsamına ilişkin taraflar arasındaki farklılıkların azaldığını ifade etti. Bagri Keni mevcut müzakere turunda tarafların müzakere edilecek konuların içerik ve kapsamı hakkında bir sonuca varmalarını umduğunu belirtti. Geçen Perşembe günü nükleer anlaşma ortak komisyonu toplantısının başlamasıyla yeni bir müzakere turu başladı. Ortak komisyon toplantısının hemen ardından delegasyonlar metinler üzerinde çalışmaya ve farklılıkları azaltmaya yönelik çalışmalara başladılar. Yine dün ilk kez 4+1 grubu Avrupa Birliği ve İran'dan uzmanların katılımıyla iki yeni müzakere çerçevesinde yürütme tedbirleri çalışma grubu adlı üçüncü bir uzman toplantısı yapıldı.
Avrupa Birliği 4+1 grubu ve Amerika'nın göstermelik iyi niyetli girişimlerinin aksine söz konusu ülkeler nükleer anlaşmanın yeniden inhasında yıkıcı çalışmalarını sürdürüyorlar. İran Ajansı'na göre İran'ın katılımı olmadan gerçekleşen toplantıya katılanlar görüşmelerin son durumunu ele aldılar. Rusya'nın baş müzakerecisi Mikhail Ulyanov toplantıdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için çeşitli düzeylerde ve biçimlerde çok sayıda resmi ve gayri resmi toplantıyı içeren bir süreç olduğunu farkında olmalısınız. Bu toplantılar birbirini tamamlayıcı nitelikte olup çalışmaların ilerlemesini sağlamaktadır dedi. Rus diplomat son görüşmelerin en büyük başarısının Viyana görüşmelerinin devam etmesi ve normal diplomatik rutine geri dönülmesi olduğunu belirterek İran'ın yeni fikirler sunma hakkına sahip olduğunu ve bunları değerlendirmekte yükümlü olduğumuzu da bilmeliyiz dedi Ulyanov. Bazı iddiaların aksine görüşmelerin kesilmediğini, devam ettiğini söyledi. Bu dönem görüşmelerde metinler üzerindeki çalışma gruplarıyla sınırlı değil ve taraflar yaptırımların kaldırılması ve nükleer alanda farklı format ve seviyelerde çalışıyor. nükleer sorunlar çalışma grubu toplantısına ek olarak yaptırımların kaldırılmasına odaklanan çeşitli formatlarda çok sayıda yoğun toplantı yapıldı. Yine pazar günü 4+1 grubu Avrupa Birliği ve İran'dan uzmanlara katılımıyla iki yeni müzakere çerçevesinde yürütme tedbirleri çalışma grubu adlı üçüncü bir uzman toplantısı da gerçekleşti.
İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, terör rejimi İsrail'in Habis liderlerinin saçmaladıklarını eyleme dönüştürmeye çalışmaları halinde çok sert bir şekilde karşılık göreceklerini pekala bildiklerini söyledi. Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi dün donanmanın yetenek ve başarıları sergisinin açılış töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Deniz güçleri başta olmak üzere İran Silahlı Kuvvetleri'nin hepsinin ortak kararlılığı ve varlığı emperyalizmin korkusuna neden olmuş. Onların liderleri son zamanlarda da İran'ın ilerlemesini durduramayacaklarını itiraf etmişlerdir. Tümgeneral Musevi, İran Deniz Güçleri'nin her geçen gün ülkenin gururunu artıran bir potansiyel ve çalışma içinde olduğunu belirterek şöyle dedi. Silahlı kuvvetlerde yaptırımlar etkisini çoktan yitirmiş ve silahlı kuvvetlerin yürüttüğü görevler tamamen ülkenin kendi iç dinamikleri ve yetenekleriyle gerçekleşmektedir.
İran Cumhurbaşkanı'nın bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcısı Sorana Sattari, İran bölgedeki teknoloji için en iyi yaşam alanlarından birine sahip dedi. Sorana Sattari, İran İslam Cumhuriyeti'nin komşu ülkelerdeki delegasyon başkanları toplantısında yaptığı konuşmada şöyle dedi. İran, bölgede en iyi teknoloji ekosistemlerinden birine sahip. Bu, ihracatın gelişim içinde iyi bir zemin olabilir. Settari, İran'ın teknoloji ve inovasyon ekosistemi, komşu ülkelerle etkileşimin merkezidir, dedi. İran Cumhurbaşkanı Bilim ve Teknoloji Yardımcısı ayrıca şöyle dedi. Bilgi teknolojisi ve dijital işletmeler alanı dışında bilgiye dayalı ürünlerin ihracatı 700 milyon doları aşıyor. Settari, oluşturulan altyapı ile bilgiye dayalı şirketler yavaş yavaş uluslararası pazarlara giriyor ve ihracat yapıyor, dedi.
İran Limanlar ve Denizcilik Örgütü, İran limanlarında mal yükleme ve boşaltma işlemlerinin %17 arttığını bildirdi. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı'na göre İran Limanlar ve Denizcilik Korumu yayınladığı bir raporda son 8 ayda ülke limanlarında boşaltma ve yükleme operasyonları 105 milyon tona ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %17 artmıştır denildi. İran Limanları ve Denizcilik Kurumu'na göre ülkenin ticari limanlarında petrol dışı malların boşaltılması ve yüklenmesi bölümünde geçen yılın aynı dönemine göre 59 milyon ton olan rakamın %15 artış ile 68 milyon tona çıktığına yer verildi. Raporda geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 31 milyon ton operasyona göre artış gösteren İran'ın ticari limanlarında petrol ürünleri sektöründe son 8 ayda 37 milyon ton boşaltma ve yükleme operasyonu gerçekleştirdiğine yer verildi. Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı son 8 ayda İran limanlarında 7 milyon 100 bin düzensiz göçmenin transfer edildiğini de bildirdi.
Hindistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İran'ın Çabahar Limanı'nı geliştirmek istediğini söyledi. Hindistan Dışişleri Bakanı, İran'ın Çabahar Limanı'na dair yaptığı açıklamada, İran'ın Çabahar Limanı bölge için önemli bir transit koridorudur ve karayla çevrili ülkelerin Hindistan ile bağlantı kurması için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir rota sağlar. Bu liman özellikle karayla çevrili bir ülke olan Afganistan'a da açık denize ulaşmasına imkan sağlıyor, dedi. Hindistan Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Çabahar Limanı projesini yaptırımlardan muaf tuttuğunu da hatırlatarak, Hindistan 2020'de Afganistan'a gıda yardımı olarak 75 bin ton buğday göndermek için Çabahar'ı kullandı ve şimdiye kadar Afganistan'a 2000 ton hububat gönderildi ifadesini kullandı. Hindistan'ın İran'ın Çabahar Limanı geliştirmek istediğini belirten Hindistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin Çabahar Limanı'nın geliştirilmesi için toplam 85 milyon dolar hibe ve 150 milyon dolar kredi sağladığını da aktardı. 2016 yılında Hindistan, İran ve Afganistan arasında İran'ın Çabahar Limanı'nın Hindistan yatırım yoluyla geliştirmesine odaklanan uluslararası bir kuzey-güney ulaşım koridoru kurmak için üçlü bir anlaşma imzalanmıştı. Amerika, İran'a uygulanan yeni yaptırımlardan Afganistan'ın petrol ithalatının yapıldığı Sistan-Belucistan eyaletindeki Çabahar Limanı'nı muaf tutmuştu. Çabahar Limanı stratejik konumu ile ve Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi karayla çevrili ülkelerin serbest sulara en yakın erişimi sebebiyle özel öneme sahiptir.
İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 9. Dünya Para Tekvando Şampiyonası'nda İran Milli Tekvando takımı 2 altın madalya kazanarak ikinci oldu. İran turnuvanın önceki döneminde 3. sırada yer almıştı. Hamed Hakşinas ve Mehdi Purrehnuma İran takımı adına birer altın madalya kazanarak yarışmalarda ikinciliği elde etti. Rusya 1. olurken Kazakistan İran ardından 3. oldu. Mehtap Nebevi ve kadınlar kategorisinde İran adına bir altın madalya kazanmayı başardı. 41 ülkeden 264 sporcunun katılımıyla 11 Aralık günü İstanbul'da başlayan Dünya Para Tekvando Şampiyonası dün sona erdi.
Türkiye'de son 24 saatte 345.754 COVID-19 testi yapıldı. 17.956 kişinin testi pozitif çıktı. 182 kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Ülkemizde toplam 6 kişi de omikron varyantı tespit edildi. Biri İstanbul'da, 5'i İzmir'de. Bu 6 kişi COVID-19'u hafif belirtilerle geçirmektedir. Hastaneye yatırımlarına ihtiyaç olmamıştır. Vatandaşlarımız kaygılanmamalı, tedbirlere uymalı, eksik aşılarını tamamlamalıdır.
DİSK İstanbul'un Kartal Meydanı'nda Geçinmek İstiyoruz sloganıyla bir miting düzenledi. Hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliğini protesto etmek amacıyla düzenlenen mitinge çok sayıda siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve vatandaş katıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçi sınıfının asgari ücretle ilgili kırmızı çizgi en az 5.200 TL'dir dedi. Katılımcılar miting alanında girmeden önce yürüyüş yaptı. DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu 20 bin kişilik katılım sağlandığının tahmin edildiğini aktardı. Türkiye lirasının devalüasyonu, enflasyon ve buna bağlı olarak nüfusun yoksullaşması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın popülaritesinde eşi görmemiş bir düşüşe yol açtı.
Haber kaynaktan bildirdiğine göre genç bir Filistinli bu sabah kuzeybatıdaki Nablus kentinde Siyonist askerler tarafından vurularak şehit edildi. Beytüllahim'de de Siyonist askerleriyle Filistinler arasında çatışmaların çıktı ve Siyonistlerin kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı bildiriliyor. Geçen cumartesi de Batı Şeria'da tam Nablus'un güneyinde İsrail güçleri tarafından bir Filistinli geç vurularak şehit edilmiş, 68 Filistinli de yaralanmıştı.
Bahreyn İnsan Hakları Merkezi son raporunda Ali Halife rejiminin Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesi ve uzlaşma yönelik muhalefete karşı eylemlerini gün yüzüne çıkardı. İNE'ye göre Bahreyn İnsan Hakları Merkezi pazar günü yaptığı açıklamada Bahreyn'deki ırkçı İsrail Büyükelçiliğinin açılmasından sonra Bahreyn toplumunun çeşitli kesimlerinin ve siyasi akımların ilişkilerin normalleşmesine karşı barışçıl gösteriler düzenlediğini ve normalleşme sürecinin protesto edildiğini ama Ali Halife rejimi tarafından bastırıldığını bildirdi.
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne takviye olarak Fransa'dan satın aldığı Rafael savaş uçaklarının ilk partisi çarşamba günü Yunanistan'a iniş yapacak. Yunan medyası Fransız yapımı savaş uçaklarının ilk partisinin birkaç gün içinde Tanagra Hava Üssü'nde Yunan Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini bildirdi. Öte yandan iki gün önce de Amerikan Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'a 6.9 milyar dolar değerinde 4 adet savaş gemisinin satışı ile 2.5 milyar dolarlık modernizasyon işlemlerini onaylamıştı.
Rusya Cumhurbaşkanı Rusya'nın yeni silahların geliştirilmesinde bir dünya lideri olduğunu vurguladı. Sputnik Haber Ajansı'na göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün bir televizyon röportajında Moskova ve Washington'un nükleer eşitliklerini koruduğunu ancak yeni silahlar söz konusu olduğunda Rusya'nın dünya lideri olduğunu söyledi.
Yemen'de Suudi koalisyonun hava saldırıları ve topçu ateşi ülkenin kuzeyine hakim olurken Saide eyaletinde 500 Yemenli gelin ve damat toplu düğün merasimiyle evlendi. Yemen'de son aylarda artan toplu düğünler, Yemen halkının topyekün bombalama ve kuşatmalara karşı direncinin ve canlılığının simgesi haline geldi.
Ve Amerika'nın en az 100 kişinin ölümüne sebep olan 6 eyaletindeki yaşanan kasırgadan dolayı Amerika Başkanı Biden'in yaptığı açıklamalar halkın ve sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisine neden oldu. İRNA Ajansı'na göre Arkansas, Illinois, Kentucky, Mississippi, Missouri ve Texas'ta yaşanan fırtına geniş çapta hasara yol açarken binlerce sakin su ve elektrikten mahrum kaldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin düşmanların yalanları ve çarpıtmaları ile mücadeleye vurgusu hakkında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei pazar sabahı sağlık savunucuları ve şehit aileleri ve hemşireler ile görüşmesinde Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın veladeti ve hemşire gününü kutlayarak Hazreti Zeynep'in musibetler karşısındaki sabrının inanılmaz olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi rivayet ve aydınlatma cihadını Hazreti Zeynep'in derin düşüncesi ve tedbirli bakışının bir diğer boyutu olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Hazreti Zeynep Kerbela gerçeklerini etkin ve kalıcı bir şekilde rivayet ederek düşmanların rivayetlerinin gerçekleri alt etmesine izin vermedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu hususun önemini aydınlatarak, toplumun gerçekleri, devrimin tarihi, kutsal savunma ve son 42 yıl içerisinde farklı olaylar ile ilgili gerçek rivayetlerin zaruri hususunda sözlerine açıklık getirerek şöyle buyurdu. Bu yapılmazsa nitekim birçok durumda yapılmamış da düşman yalan ve çarpıcı rivayetleri ile kamuoyunu etkilemeye çalışır ve mağdur ve zalim yerini değiştirerek sürekli zalimane girişimlerini izah eder. İslam devriminin zaferinin başından itibaren İslami İran'daki olaylara bir bakış atıldığında düşmanların İran milletine saldırmak ve İslam devrimini yenmek için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları gerçeğine tanıklık ediyoruz. İslam İnkılabı rehberinin Saddam'ın kimyasal bombardımanına yardım etmek ve İran'ın sınır şehirlerindeki halk için derin acı ve istiraplara yol açmak gibi olaylarda İran milletinin çektiği acıların dünyanın müstekbirlerini sevindirmesine değinerek İran milletini ilaç yaptırımının da bu cinayetlerin bir parçası olduğunu vurguladı. Amerika'nın Fars Körfezi'ndeki bir savaş gemisinden ateşlenen füzeyle İran uçağını kasten düşürme cinayeti ve Amerikalı yetkililerin bu konudaki yalanları ve İran'ın barışçıl nükleer faaliyetiyle ilgili gerçeklerin tersine çevrilmesi, meselenin gerçeklerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini gösteriyor.
İran milleti 40 yılı aşkın bir süredir siyasi arenada düşmanların azami baskısı karşısında durmuş ve birçok zorluğu, sorunu ve engeli aşmış, ekonomi ve güvenlik sorunlarını bir bir geride bırakmıştır. Amerikalı yetkililer son 42 yıldır İran halkına darbeler, yaptırımlar, etnik kışkırtmalar, ayrılıkçılık, ayaklanma, ekonomik abluka sızma ve diğer yollarla tehdit etmekten geri durmamıştır. Washington, İran'a fobi propagandası yaparak İran ile ekonomik alanlarda işbirliği yapılmasını engellemeyi ve komşu ülkelerin katılımıyla bölgede iç güvenliğin sağlanmasını sabote etmeye çalışıyor. Aslında Amerika'nın amacı İran'ı Batı Asya'da izole etmek, Washington ile bölgesel müttefikler için alan oluşturmaktır. Bu düşmanlık 42 yıldır azalmadan devam ediyor. Artık gerçeklerin açıklanmasıyla birçok durumun gerçek yanı ortaya çıktı. Ancak bu süreçte düşmanın yalanlarına karşı gerçekleri açıklamak için daha geniş bir boyuta sahip kapsamlı bir harekete gerektiriyor. Gerçekleri açıklamak ve aydınlatmak aslında direniş hareketinin bir parçası ve Batı medyası propagandası ve telkinlerine karşı akıllıca bir eylemdir. Gerçekleri daha net açıklamak ve aydınlatmak, düşmanın planlarına ve hakimiyet sistemine karşı önleyici bir strateji, aktif bir eylemdir. Bu akım hareketliliği ve etkili bileşenleri sebebiyle tüm milletler ve özgürlükçü akımlar için etkili bir model olabilir. Gerçekler ve hakikatler açıklanmadığı takdirde düşmanın kamuoyunda kendi çarpık ve yanlış rivayetini haklı çıkaracağına, zalimin ve mazlumun yerini değiştirerek ve zalimi haklı çıkaracağına dikkat çeken İslam İnkılabı liderinin sözleri de bu önemli ve stratejik husus çerçevesinde değerlendirilmelidir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz İran ve Pakistan'ın uyuşturucu maddeyle mücadele çabaları konusunda. Pakistan Narkotik ve Uyuşturucu Maddeyle Mücadele Dairesi Komutanı Şubeyr Ahmed Nuricu'nun Tahran ziyaretiyle iki tarafın uyuşturucu madde kaçakçılığı alanındaki ilişkilerin gelişeceği tahmin edilmektedir. Bu ziyaret geçen sene İran İslam Cumhuriyeti Emniyet Güçleri Narkotik ve Uyuşturucu Maddeyle Mücadele Dairesi Komutanı Tuğgeneral Mecid Kerim'in Pakistan ziyaretine karşılık iade-i ziyaret olarak gerçekleşti. İran İslam Cumhuriyeti ve Pakistan 950 kilometre kadar ortak sınır çizgisine sahiptir. Bu uzun sınırın güvenliğinin temin edilmesi iki ülkenin sorumluları ve yetkililerinin en önemli meselelerinden biridir. Uyuşturucu ve zehir madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve terör çeteleri ve grubunun faaliyetleri İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki sınırda görülen güvensizliğin önemli faktörleri arasında yer alıyor. İran İslam Cumhuriyeti ile Pakistan arasındaki güvenlik ve askeri işbirliklerinin artırılması zarureti özellikle de güvensizliğe yol açan faktörler ve aktörler ile mücadele konusu iki ülke makamlarının Tahran ile İslamabad'a yaptığı karşılıklı ziyaretlerin başlıca nedenidir. Bu bağlamda özellikle de askeri sorumlular ziyaretler gerçekleştirmektedirler. Nitekim son dönemde İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakri de Pakistan'a ziyarette bulunup Pakistan Ordusu Komutanı General Javed Bajwa ile görüşmede ortak sınırların güvenliğinin temini ve güçlendirilmesi hususunda görüş tatisinde bulundu.
Pakistanlı siyasi ve güvenlik meseleleri tanınmış uzmanlarından Rüstem Şah Muhammad bu hususta şöyle düşünüyor. Son bir hafta içerisinde terörist gruplar ve kaçakçılar, özellikle de uyuşturucu madde kaçakçıların faaliyetleri ve hareketliliği İran ile Pakistan ortak sınır noktalarında kimi yabancı ülkelerin de yardımıyla artmış ve şiddetlenmiştir. İki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliklerinin gelişmesi ise sınırlardaki güvenliği istikrarı hale getirerek ekonomik ve siyasi gelişmelerinde yolunu açacak ve bu hususta yardımcı olacaktır. Resmi istatistiklere göre Pakistan sınırlarından çıkan uyuşturucu maddelerin yaklaşık %65'i İran'a geliyor. Bu kaçakçılık ise her iki ülke için sosyal ve ekonomik alanlarda yıkıcı etkiler bırakıyor. İran sınır muhafızları 3000'e aşkın şehidiyle her zaman bölgede ve dünya genelinde uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadelede ön safta yer almıştır. Ancak sınırların genişliği ve kaçakçıların da faaliyetlerini artırması yüzünden İran'ın bu alandaki girişimleri tek başına yeterli olmamış ve Pakistan sınır muhafızlarının da ciddi olarak bu işe koyulması zarureti görülmüştür. Pakistanlı siyasi meseleler uzmanı Ashfaq Ahmed bu hususta şuna inanıyor. İran ile Pakistan arasında ortak sınırların güvenliği meselesi sürdürülebilir güvenliğin temini ve bu hususta emin olunması için yetkililer karşısındaki en önemli sorun ve mesele sayılır. Böyle bir ortamda Pakistan hükümeti İran ile ortak sınırında barikatlar kurarak kaçakçıların bu sınır noktalarından geçmesini ve İran topraklarına girmelerinin engel olacağını açıklamıştır. Buna rağmen kaçakçılar ile mücadelenin en önemli yolu ve yöntemi güvenlik, istihbarat işbirliklerinin artması ve de sınır noktalarında ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Böylece sınırda yaşayanlar ticaret ile uğraşarak kaçakçılara yönelmemeleri sağlanabilir. Hal böyle olunca zaten bölge halkı kaçakçıların faaliyetlerini bizzat engelleyecektir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Azar 1400, Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1443 ve Miladi 13 Aralık 2021 Pazartesi. ...96 yıl önce bugün, Hicri Şems'e 22 Azar 1304'te İran'da Kurucular Meclisi Gacar Hanedanı'ndan Pehlevi rejimine tahtı intikal ettirmek için anayasadaki düzenin değişmesi için üzerine aldığı görevi yerine getirdi. Böylece İran'daki 153 yıllık Kacar Şahlarının hakimiyeti sona ermiş oldu ve Dikta Pehlevi rejiminin 53 yıllık hakimiyeti başlamış oldu. Kacar ve Pehlevi Sultanı'yla hükümdarların ortak noktaları İran'da iç istibdat düzeninin hakim olması, kifayetsizlikleri ve her iki rejimin yabancı güçlere bağlı olmalarıydı. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 22 Azer 1367'de İranlı yazar, mütercim ve araştırmacı Üstad Gulam Reza Saidi İslam kültürü mirasını tanıtma yolunda uzun yıllar verdiği hizmetlerin ardından vefat etti. Doğa bilimleri, matematik, nücum ve Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerini öğrendikten sonra ders vermeye başlayan Üstad Saidi Pakistan ve Hindistan'a seferler düzenledi. O, bu seferlerinde İkbal Lahuri'nin düşüncelerinin etkisi altında kaldı. ...127 yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 Azar 1273'te önde gelen merci ve fakih Mirza Habibullah Reşri vefat etti. Hicri Şems'e 1198'de İran'ın kuzeyindeki Gilan'ın Emleş kentinde dünyaya gelen Mirza Habibullah Reşri 25 yaşında iştihat makamına ulaştı. ...117 yıl önce bugün Hicri Şems'e 22 Azer 1283'te Tahran'daki ulema, ülkedeki zulüm ve baskıdan dolayı Tahran'ın güneyindeki Rey kentine göç ettiler. Muzaffereddin Şah'ın saltanatının sonlarında zulüm, fesat ve fakirlik has safhaya ulaştı ve ulema mevcut durumdan rahatsızlık duymaya başladı. Bu yüzden ulema Tahran günündeki Rey kentinde İmam Hasan Aleyhisselam'ın torunlarından Hazreti Abdülazim Hasani'nin Pak Türbesi'ne göç ettiler. Hicri Şems'i 22 Haziran 1284 tarihinde gerçekleşen bu göç olayı başlangıçta 2000 kişiden oluşuyordu ancak birkaç gün sonra oturma eylemine dönüştü ve sayıları da giderek artarak 10.000'i aştı. Durumun kötüye gittiğini gören Muzaffereddin Şah sorunu çözmeye çalıştı ve sonunda İran'ın tüm şehirlerinde yargı organının kurulması, İslam hukukunun ülkede uygulanması ve Tahran hükümdarı Alaaddin'in azledilmesi yönündeki talepleri kabul etti. Bu oturma eylemi nihayet Hicri Şems'i 22'de 1284'te sona erdi ve ulema ve halkın mücadelesinin devam etmesiyle Muzaffereddin Şah Hicri Şems'i 14 Mart'ta 1285'te meşruta fermanını imzalamak zorunda kaldı. ...181 yıl önce bugün Hicri Kameri 8 Cemadül Evvel 1262'de ünlü alim ve fakih Hacı Kerbasi vefat etti. Hicri Kameri 1180'de İran'ın İsfahan kentinde dünyaya gelen Hacı Kerbasi lakaplı Hacı İbrahim bin Muhammed Hasan Horasani Kahi ilk eğitimini aldıktan sonra yüksek eğitim için Kutsal Necef-i Eşref'e gitti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İstanbul'da zam üstüne zam. Halk ekmek kuyruğunda.
Karar.
Kılıçdaroğlu 6 ayda yapacaklarını açıkladı.
Yeni Asya.
Elektrik soygununda son perde.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Osman Sert 11 Aralık tarihli Karar gazetesinde Kılıçdaroğlu'nun kafasında ne var başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 3 yıldır başarılı bir performans sergiliyor. Kılıçdaroğlu iki temel gerçekten hareket ediyor. Birincisi AK Parti'nin her şeye rağmen birinci parti konumu ve eğer bir iktidar değişikliği gerçekleşecekse bunu hiçbir başka partinin tek başına gerçekleştiremeyecek olması. Bugün fotoğraf AK Parti aleyhine değişmiş olsa da seçimler parlamenter sistemde gerçekleşse büyük ihtimalle başbakan yine AK Partili bir isim olacak diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İkinci veri ise AK Parti'den sonraki büyük oyuncu ve ana muhalefet olarak CHP'nin kendi kimliği, geçmişi ve söylemi ile bir yüzleşme yaşamadan iktidara gelmesinin mümkün olmadığı gerçeği. Nitekim Kılıçdaroğlu'nun kimi zaman kendi parti tabanının tepkisini çeken açıklamalarını ülkenin Cumhuriyet tarihinin en derin ekonomik krizinden birini yaşamasına rağmen CHP kendisi açısından en iyi ankette bile önceki seçimlerdeki oyunun sadece 2-3 puan üzerinde seyrediyor. İktidarın bir yıldaki oy kaybı ise 10 puandan fazla. CHP'ye ve Kılıçdaroğlu'na dönersek son 3-4 yılı belirleyen oyun kurucu hamleleri tek seferde saymak bile kolay değil. İYİ Parti'nin seçimlere katılımını sağlamak üzere 20 milletvekili vermek, iktidarın Ayasofya Müzesi'ni tekrar aslına yani camiye çevirmek gibi normalde CHP'nin hemen tepki göstereceği adımları sükunetle geçiştirmek, başörtüsü tartışmalarında yanlış yaptık benzeri net ifadeler kullanmak, farklı kanaatlardan kişi ve kurumlarla ısrarla görüşmeye devam etmek, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin eritilmesini topluma mal etmek, Gara operasyonu karşısında tavır almak, son Irak ve Suriye tezkeresinde hayır oyu kullanmak ve daha birçok kritik adım var. Bunların en başında ise şüphesiz yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu çok sayıda Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılmasının yolunu açan İyi Parti ile Millet İttifakı'nı teşkil edebilmesi bulunuyor. En son olarak da Kılıçdaroğlu, muhafazakar mahalle ile helalleşme çağrısı ile ezber bozan bir çıkış sergiledi. Bu strateji, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaklaşık 2 senedir şehirleri gezerek sokağın gündemini Ankara'ya taşıyan ve iktidara dönük hissiyatı ile dile getiren performansıyla birleşince muhalefet iktidar karşısında gündem üstünlüğünü yakaladı.
Faruk Çakır 11 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Yolsuzluğun faturası millete" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her dönem yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık olmuştur ama bunların günümüzdeki kadar ayyuka çıktığı ve sıradan hale geldiği az olmuştur. Başta büyük ihaleler olmak üzere hemen her ihalede şüpheler dile getiriliyor. Hele hele ülkemizdeki en büyük ihalelerin 5 büyük şirkete verildiğini Sağır Sultanlar da biliyor. Üstelik bu ihaleler kamuoyuna açık şekilde yapılan ihaleler değil. Bu durum netice olarak devletin ve milletin zarar etmesine yol açıyor. İhaleler canlı yayınlansa ve şartlarını yerine getiren herkes bu ihalelere katılmış olsa çok daha doğru olmaz mı diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir değerlendirmeye göre küresel düzeyde yapılan çalışmalar dünyada enerji, yapım işleri, inşaat, madencilik, ilaç gibi sanayilerin yolsuzluğa karşı en açık sektörler olduğunu göstermiş. Haliyle ülkemizdeki ihalelerde de risk var. Nitekim Uluslararası Şeffaflık Örgütü Türkiye temsilcisi Oya Özarslan, Türkiye'de küçük ölçekli yolsuzluklardan büyük ölçekli yolsuzluklara kayma olduğunu ifade etmiş. Peki yolsuzluğun varlığı Türkiye ekonomisi ve hazine açısından neye mal oluyor? Oya Özarslan, Türkiye'nin geçen seneki gayri safi yurt içi hasılasının 720 milyar dolar civarında olduğu düşünüldüğünde, yolsuzluğa giden paranın bu rakamın en az 4 milyar dolara karşılık geldiğini ifade edip şöyle demiş. 4 milyar dolar eğitime, sağlığa, barınmaya, okula, ihtiyacı olan kişilerin sosyal yardımına harcanabilecek iken yanlış ellere, gizli işlemlere, karanlık bir takım faaliyetlere gitmiş durumda. Diyelim ki bu rakamda abartma var ve Türkiye'de yolsuzluğa, usulsüzlüğe ya da adam kayırmaya 2 milyar dolar gidiyor olsun. Bu rakam az görülebilir mi? Üstelik bu paralar istendikten sonra yolsuzluğa değil de millete harcanabilir. Samimi olarak gayret gösterilse yolsuzluk büyük oranda azalmaz mı? Bunun için ilk iş olarak ihaleler eşe dosta değil de ehli olana ve şeffaflıkla verilse bundan kim kazançlı çıkar? Türkiye haksız yere 5 büyük müteahhidi zengin etmek mecburiyetinde midir? Niçin ihaleler belli başlı kişilere veriliyor ki? Şunu da bu vesileyle hatırlatmakta fayda var ki, ihale kanunu son yıllarda neredeyse ayda bir değiştirilmiş durumda. Çok defa gündeme geldiği üzere son 20 yılda belki de 200 defa değiştirilmiş bir ihale kanunundan bahsediliyor. Velev ki yılda bir değiştirilmiş olsun, bu bile fazla değil mi?
Remzi Özdemir 11 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde yastık altındaki dolarlarınızı ve altınlarınızı satın başlıklı yazısına yer veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayburt'ta halka seslenerek dolar dolar hiç endişe etmeyin, yastık altında doları olanlar varsa gitsin bankalarımızda Türk lirasıyla bozdursun. Bu bir yerli milli mücadeledir. Bu bir bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabıdır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna benzer değişik tarihlerde 3 konuşma daha yaptı diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Erdoğan'ın çağrısına uyan birçok kişi 100 dolarını bile bozdurdu. Ancak ilginç olan vatandaş dolarını bozdururken bankalarda birilerinin milyon dolarlık döviz mevduat hesaplarında artış vardı. Bugün dolar 14 lira sınırında, dolarizasyon oranı ise %60'ı geçmiş durumda. Aslında Türkiye'de döviz krizi 2018'de değil, Mayıs 2013 tarihinde başladı. Amerika'nın parasal genişleme totosu Türkiye'ye vurmuş ve el parası ile düğün yapanlar gibi biz de har vurup harman savurmuştuk. 2013 tarihli finans tarihi için çok önemlidir. Çünkü bu tarih Amerikan Merkez Bankası Fed'in parasal genişlemeyi bitireceğinin açıklandığı tarihtir. Türkiye o tarihte eğer tedbir alsaydı dolar bugün 14 lira olmazdı. Çünkü AK Parti hep bu çeşmenin akacağını düşündü. O çeşmenin suyu hiçbir zaman eskisi gibi akmadı. 2018 yılından sonra daha da azaldı. Geldik 2021 Aralık ayına. Pandemi nedeniyle bütün dünyada bol paranın verdiği enflasyon kaygısı var. Amerika 31 yıldır görmediği enflasyonu yaşıyor. Bu nedenle faiz artışını gündeme getirdi. Amerika'nın faiz artışı demek Türkiye gibi ülkelere bir sent bile gitmemesi demek. Türkiye dışındaki ülkeler ne yaptı? Rusya'dan tutun da dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinin merkez bankaları panikle faiz arttırdı ve halen de arttırıyor. Ya Türkiye ne yaptı? Faiz indirdi. Daha da indirecek. Her indirdiğinde dolar daha da yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir kez daha faiz kararı için 16 Aralık'ta toplanıyor. İddialara göre 200 ila 300 baz puan indirecek. Öyle bir şey yapması halinde cidden Allah yardımcımız olsun. Kasası eksi de olan, yediği ekmeğin ununu dahi ithal eden bir ülke yüksek döviz kuru ile nasıl yaşayacak? Bankada döviz mevduatı olanlar çok daha rahat yaşayacak, daha lüks yaşayacaktır. Çünkü tıpkı Almanya'dan, Fransa'dan euro kazanıp Türkiye'de harcamaya gelenler gibi paraları daha çok Türk lirası edecek. Peki Türkiye'de maaşını dolarla almayan, bankada doları olmayan, sadece maaşı ile geçinen ne olacak?
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Batı Asya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Muhammed Bin Salman'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi 5 ülkeye ziyareti
ve uluslararası toplumun İsrail'in Filistin milletine yönelik cinayetlerine tepkileri
geçen hafta Batı Asya bölgesinin önemli bazı gelişmeleriydi.
Geçen hafta Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi 5 Arap ülkesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Muhammed Bin Salman ilkin Umman ve ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve oradan da Katar'a gitti. Suud Prensi Katar'dan ayrıldıktan sonra da Bahreyn ve Kuveyt'e geçti.
42. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi Liderler Zirvesi 14 Aralık Salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmesi bekleniyor. Dolayısıyla Muhammed Bin Salman'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne üye 5 ülkeye yaptığı ziyaretin bu zirve ile bağlantısı olduğu düşünülüyor. Almanya Haber Ajansı ise şu değerlendirmede bulundu. Muhammed Bin Salman'ın bölge turu, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin arasında tüm alanlarda ve bölgenin ortak meseleleri hakkında daha fazla işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere düzenleniyor. Muhammed Bin Salman'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyeleriyle müzakereleri ayrıca bölgesel ve küresel siyasi meselelerde ortak tutum sergilemelerini amaçlıyor.
Bu arada Muhammed Bin Salman'ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri diğer ülkelere yaptığı ziyarete kıyasla daha fazla önem arz ettiği belirtilmelidir. Suudi Arabistan eli başlığında 4 Arap ülkesinin 2017 yılında Katar ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesmelerinden sonra bu ziyaret Suud Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Doha'ya ilk ziyaretiydi. Bilindiği üzere söz konusu 4 Arap ülkesi 4 yıl sonra Ocak 2020'de düzenlenen bir oturumda Katar'la bağlı.